Merhaba, ben Mesut Çevik. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda bir süredir kullanmakta olduğum iPhone'un sevdiğim ve sevmediğim yanlarından bahsedeceğim sizlere. İlk olarak sevdiğim özelliklerle başlamak istiyorum ve sevdiğim yanları dediğimde tasarım gerçekten burada ilk sırayı alıyor. Bir süredir iPhone kullanıyorum. iPhone 7, iPhone 8. Bu telefonlarda en çok eleştirdiğin, en sevmediğin yan ne derseniz eğer, ekran büyüklüğüne göre kasanın çok daha büyük olması. Kalın çerçeveler nedeniyle iPhone'lar her zaman tek elle tutması en zor telefonlar oldular. Android ekosisteminde oldukça uzun bir süredir aslında biz köşeden köşeye ekran konseptini ya da kavisli ekranlarla beraber çerçeveli ekran konseptini zaten kullanabiliyorduk. Ama iPhone tarafında ise kalın çerçevelerden bir türlü vazgeçilmedi. Neden vazgeçmiyorsunuz dendiğinde ise bizim fiziksel butonumuz var, kullanıcılar bunu seviyorlar ve biz de simetrik tasarım anlayışımızın bozulmaması adına böyle devam ediyoruz diyorlardı. Ama iPhone 10'la beraber tasarımda radikal bir değişiklik yapıldı ve köşeden köşeye ekran konseptine geçildi. Telefon gerçekten ilk elinize aldığınızdan itibaren sizi fazlaca etkiliyor ve arka tarafında artık tekrar cama dönülmüş olması tuttuğunuz anda pahalı bir telefon, iyi bir telefon tuttuğunuzu size hissettiriyor. Türkiye fiyatıyla kıyasladığımızda bu kadar bir hissiyat alıyor musunuz? Bunu tabii ki videonun sonunda tartışırız. Aynı zamanda sevdiğim yanlarından bir tanesi köşeden köşeye ekran konseptine geçilmiş ama işletim sisteminde buna göre özelleştirmişler. Yani standart o kullanım şemasını kalkıp da köşeden köşeye ekran konseptini yedirmeye çalışmamışlar. Benim Android telefonlarda en fazla eleştirdiğim kısımlardan bir tanesi buydu. Dikine ekran konseptine geçiliyor. Bambaşka bir kullanım deneyimi mevcut burada ama ne oluyor? Aynı işletim sistemi, aynı ayarlar, aynı hareketler kullanıcıya burada kullandırılmaya çalışılıyordu. Apple tarafı bu hatayı yapmamış ve işletim sistemini özelleştirerek dikine ekran konseptinde olabilecek en kolay kullanımı sunmaya kararlaştırmış. Açıkça söylemek gerekirse kullanması gerçekten çok kolay. Fiziksel butonun yerine artık alt taraftaki çizgi almış durumda. Parmağınızı yukarı kaldırarak uygulamalardan çıkıyor biliyorsunuz. Yukarı doğru birazcık daha uzun tuttuğunuzda diğer uygulamaları görüntülüyorsunuz. Soldan sağa kaydırarak uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz gibi birçok hareketi artık burada kullanabilmektesiniz. Ve çok kısa bir sürede buna alışıyorsunuz. Yani fiziksel butonun yerine parmak hareketleri gelmiş ama alışma süreniz gerçek anlamda çok kısa. Hiçbir şekilde yabancılık hissetmiyorsunuz. Bu yüzden işletim sistemindeki bu özelleştirmelerde benim sevdiğim taraflarda yer aldı. Tasarım dendiğinde üst taraftaki çentikten bahsetmemek olmaz. Biliyorsunuz fiziksel butonda aynı zamanda bir parmak izi sensörüne sahiptik. Artık bunu yerine Face ID aldı. Face ID ile ilgili deneyimlerimi de aktaracağım ama burada biraz bu çentikten bahsetmek istiyorum. Face ID ile beraber bir kızılötesi projeksiyon, kızılötesi kamera, ön kamera, AIZE filan derken üst tarafta birçok sensör ve aslında cihaza yer verilmesi gerekiyordu. Apple tarafı bu sensör ve cihazları yerleştirdikten sonra aslında köşelerde kalan boşlukları plastikle kapatmak yerine buraları da ekranı taşırarak olabildiğince fazla yararlanmaya çalışılmış yüzey alanından. Bazı kullanıcılar bu çentiğin çok rahatsız edici olduğunu ve görüntüyü kapattığını düşünüyorlar ama telefonu kullanmaya başladığınızda görüyorsunuz ki iyi ki de buraya ekranı taşırarak kapatmak yerine hem olabildiğince fazla ekran kas oranı arttırılmış hem de kullanıcıya farklı bir deneyim sunulmuş. Nasıl bir deneyim var bu tarafta? Bu çentiğin etrafında sağında sonda kalan kısma saat yerleştirilmiş, bağlantı gücü bilgisi yerleştirilmiş, wireless bilgisi yerleştirilmiş. Bu sayede bunların aslında alt tarafta ekstra yer kaplamasının önüne geçilmiş. Bu çentik alanı ne yazık ki biraz sınırlı. Bu yüzden pilin yüzdesini göremiyorsunuz. Mesela bu negatif taraflarda yer alabilir. Pilin yüzdesini görmek için yüzde bilgisini yukarıdan aşağı kontrol panelini çekmeniz gerekiyor. VPN bilgisini de göremiyorsunuz. Eğer ekranda VPN bağlantısı kuracaksanız daha önceki iPhone sahipleri bunu hatırlayacaktır. Yukarıda bildirim kısmında VPN logosu görünür. Bu da ne yazık ki artık yine kontrol paneli indirildiğinde görülebilecek bir bilgi olarak kalıyor. Bildirim kısmına saklanıyor. Çünkü bu küçük çentik bilgilerinde bu tip şeyler için artık yerimiz yok. Ama dediğim gibi buralar plastikle kapatılıp da aşağı kaydırılmak yerine bu bilgiler yukarıda alanlar olabildiğince fazla aslında faydalanılmaya çalışılması kötü bir özellik değil. Zaten kullanmaya başladığınızda da iPhone'un için özelleştirilmiş uygulamaların bu çentikten hiçbir şekilde etkilenmediklerini görüyorsunuz. Görüş alanınız kapatılmıyor. Aksine olabildiğince rahat bir kullanım sunulmuş. Hiçbir şekilde bu çentik günlük kullanımda sizi rahatsız etmiyor. Nerede bu çentiği görüyorsunuz? Video izleyeceksiniz. 21'e 9 bir video ve ekrana tam yaydınız. Köşede ne yazık ki videonun bir kısmı bu çentik tarafından kapatılıyor. Ama 21'e 9 videoda o kadar küçük bir kısım kapatılıyor ki görmezden gelinebilecek bir kısım. Ama bazı kullanıcıları biliyorum çok rahatsız olabilirler bu durumdan. Bu yüzden de bunu göz önünde bulundurmalarında fayda var. iPhone'un ekranından bahsetmemek olmaz. Yani benim en sevdiğim özellikler arasında yer alan herhalde ilk üçteki özellikler tasarım, işitim sisteminin iPhone 10'a göre tekrar ele alınması ve ekranı. Ekran gerçekten çok iyi. OLED ekrana geçilmesinden sonra hem kontrast değerini çok iyi anlayabiliyorsunuz hem de HDR ekranın özelliklerinden eğer HDR destekli içerikler görüntülüyorsanız faydalanabiliyorsunuz. Renk gamutu olsun, renk doğruluğu olsun, biliyorsunuz beyazları her koşulda doğru ayarlayabilmek için True Tone teknolojisinden de yararlanılıyor bu telefonda. Gerçekten iyi bir deneyim sunuyor. Zaten hani benim elimde teknik elevat yok, bunları test edip kendim görmedim ama yurt dışında yapılan teknik testlere baktığımızda da şu anda en iyi AMOLED ekran olarak, kullanılan teknoloji olarak iPhone'un birçok yerden geçer not aldığını gördük. En iyi ekran olarak üst tarafa konumlandırıldı. Parlaklığı da çok iyi ekranın. Gün ışığında çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu yüzden şu anda eğer en iyi ekrana sahip iPhone'a sahip olmalıyım diyorsanız eğer iPhone'un burada tek geçilecek telefon. Android tarafına geçtiğimizde ise orada Note 8 gerçeği var. Keza Note 7'nin de ekranı mükemmeldi. Android tarafında bu ekran işte HDR teknolojisi, AMOLED teknolojisi yeni değil. Açık ve net şekilde söylüyorum. iPhone'unu değerlendirirken iPhone ekosistemi içinde, iOS ekosistemi içinde değerlendirmek ve diğer iPhone'larla kıyaslamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü kullanıcılarda çok keskin bir ayrım var. Android'çiler Android telefon kullanıyorlar, Android severler. iOS'la devam etmek isteyenler de iPhone kullanmak zorundalar. Bu yüzden de bu telefondaki yenilikleri zaten Android'de yıllardır vardı. İşte Android'de şunu şu kadardır yapıyorlardı, Android'de bu da vardı diyerek kıyaslamak bir yerden sonra çok da bir şey ifade etmiyor. Bunun da altını çizelim. iPhone 10'la beraber ses kalitesi de geliştirilmiş durumda. Stereo hoparlörlerden müzik dinlerken gerçekten orta halli bir Bluetooth hoparlörden müzik dinliyormuşçasına keyif alabiliyorsunuz. Bas bile verebiliyor kimi zaman. Çok şaşırtıcı. Ses yüksekliği çok fazla. Çok güzel bir deneyim var. Açık söylemek gerekirse ben evde müzik dinlemekten çok hoşlanırım. Kimi zaman stüdyoda çalışırken de Donanım Haber'de arka tarafta açıyorum telefonu, müzik dinliyorum. iPhone'un burada inanılmaz bir deneyim sunuyor. Bluetooth hoparlör ihtiyacını tamamen kaldırıyor. Net söylüyorum, eğer çok yüksek ses kalitesi istemiyorsanız, ben basları bom bom bom böyle fazlasıyla duymak istiyorum demiyorsanız iPhone'un burada size fazlasıyla cevap verecek. iPhone'un da sevdiğim özelliklerden bir diğeri de kablosuz olarak şarj edilebiliyor olması. Kablosuz şarj bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Neden? Eninde sonunda kablolu bir üniteye bu telefonu koymak zorunda kalıyoruz. Nerede kablosuz? Kablosuz dediğiniz an benim cebimde de telefonun şarj olabilmesi lazım diyorlar. Evet, teknoloji keşke öyle çalışsa ama kablosuz şarj teknolojisinin en büyük artısı gerçekten telefonu bir yere bırakıyorsunuz. Hiç kablo mablo bulma derdinde bulunmuyorsunuz. Oradaki petin üstüne bırakıyorsunuz ve telefon şarj olmaya başlıyor. Özellikle ofiste kablosuz şarj peti kullanıyorsanız, masanızın bir kısmında duruyorsa bu, çok büyük kolaylık telefon çaldığı an ya da bir yere gitmeniz gerektiği an telefonu direkt alıyorsunuz. Hiç kablo sökme derdi falan yok ve yola çıkıyorsunuz. Kablosuz şarj teknolojisini desteklemesiyle beraber de aslında arka taraf biliyorsunuz cam yapıldı. Sırf bu teknolojiden fazlasıyla ilerlenmek adına. Bu da yine tasarımı güçlendiren detaylardan bir tanesi. Bunun da altını çizmek lazım. Benim sevdiğim detaylar arasında yer alıyor. Kamera. Kamera konusu başka bir aleme taşındı iPhone 10'la beraber. Her çektiğiniz fotoğraftan keyif alacağınızı düşünüyorum. Çünkü kamerası gerçekten çok iyi. En iyisi diyenler var. Ama bana sorarsanız Android tarafında zaten Note serisi, S6'lar, S7'ler, S8'ler Samsung tarafında çok çok iyi fotoğraf çekiyorlardı. O tarafta kullanıcıların ben aman bu telefon iyi fotoğraf çekmiyor dediklerini zannetmiyorum ama İşte çift kamera teknolojisini kullanmaya başladığınız andaki, ben bunu ilk olarak Huawei P9'la beraber deneyimlemiştim, farklı bir aleme geçiyorsunuz. iPhone 10'da da bu çift kamera teknolojisi artık aşama kaydetmiş durumda. Çok iyi seviyeye gelmiş, çok hızlı bir şekilde objeleri arkadan ayırabiliyor. Net bir şekilde canlı görebiliyorsunuz. Portre modları var, iPhone 8'de de keza bunlar var. Kullanması çok keyifli. İkinci kamerada da stabilizasyon var. Optik stabilizasyon sayesinde düşük ışıkta daha iyi portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ön kamerada Face ID teknolojisinin o projeksiyonu var ya, işte 30.000 noktayı suratınıza yansıtıyor ve 3 boyutlu bir harita çıkartıyor. İşte bu projeksiyon sayesinde artık arka tarafın bokeh olduğu portre fotoğraflarını ön kameradan da çekebiliyorsunuz. Bu özellikleriyle iPhone'un en azından iOS ekosistemi açısından değerlendirecek olursak kamera konusunda en fazla ilerlemenin kaydedildiği telefon diyebilirim. Gerçekten kamerası enfes. Her çektiğiniz fotoğrafı paylaşmak isteyeceksiniz. Şimdi sevdiğim özellikleri aslında hani en tepedeki özellikleri böyle sıraladıktan sonra hızına falan değinmiyorum zaten. Bunu da söyleyeyim bu arada. Zaten çok hızlı bir telefon. iPhone 7'den beri benim hız konusunda bir sıkıntım yoktu. iPhone 10'da çok çok hızlı bir telefon. kesinlikle kullanırken aman yavaştı, şöyleydi, böyleydi diye bir şey hissetmiyorsunuz. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim böyle ortada kaldığım, hani daha iyi olabilir dediğim özelliklerine. Bunların en başında Face ID geliyor. Parmak izi kaldırıldı artık ve parmak izinin yerini Face ID teknolojisi aldı. Face ID teknolojisi nasıl çalışıyor? Face ID teknolojisinde üst tarafa yerleştirilmiş olan iki tane sensör var. Bunlardan bir tanesi bir projeksiyon. 30 bin tane kızılötesi dalgayı suratınıza doğru yansıtıyor noktayı. Bu noktalar kızılötesi bir kamera tarafından ayrıca okunuyor. Yani ön kamera tarafından okunmuyor. Kızılötesi ışıkları hassas bir kamera tarafından okunuyorlar ve yüzünüzün 3 boyutlu bir haritası çıkartılıyor. Daha sonrasında eğer yüzünüzün 3 boyutlu haritası içine kaydettiğiniz yüz profiliyle uyumluysa telefon açılıyor, aktif oluyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz kilidini açıp. Uymazsa da tabii ki şifre girmeniz gerekiyor. Buraya kadar her şey güzel. Yani Face ID'yi kullanmaya başladığınızda işte çift aşamalı diye eleştirenler var. Kaldı ki çift aşamalı diye telefonu açtığınız anda parmağınızı yukarı kaydırdığınızda aradaki hız farkını bile görmüyorsunuz. Şak diye açıldığını görüyorsunuz ekranın. Bunları kullanıcılar açısından söyleyeyim, hiç sorun değil. Kullanmaya başladığınızda gerçekten çok hızlı alışıyorsunuz. İşte parmak izinden daha güvensiz diyenler var. Buna katılıyorum bu arada. Parmak izine göre daha güvensiz oldu. Dünyadaki testlerde kanıtlandı. Çok daha hızlı bir şekilde kandırılabiliyor. Hatta çocuğu annesine benzediği için Face ID'yi kandırıp telefonu açabiliyor bazı profillerde. Bu da garip. İkizler zaten açıp kandırabiliyorlar. Buna da katılıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Face ID kullanımı pratik, güzel bir teknoloji. Ama parmak izi teknolojisinin de bir şekilde bu telefona entegre edilmesi gerekiyordu. Niye diyeceksiniz? Niye parmak izi teknolojisi? Şimdi Face ID teknolojisini kullanmak için telefonu yandırıp bir şekilde bakmanız gerekiyor. Genelde bakmak çok sıkıntı olmuyor. Masadayken dahi şöyle çaprazdan baktığınızda telefon bunu algılıyor. Ama kimi zamanlarda bu bakma işi tam olarak iş görmeyebiliyor ve telefon şifre girmenizi istiyor. Ve tahmin edemiyorsunuz. Yani telefona nasıl bakmanız gerektiğini bazen tahmin edemeyebiliyorsunuz. Bazen şu şekilde telefonu açabilirken masanın üstündeyken kimi zaman da açılmıyor. Yani böyle bir ortalaması yok. %100 her seferinde bu şekilde açacağım diyemiyorsunuz. Ve şifre girmenizi istiyor. İşte bu sıralarda arkada en azından bir parmak izi okuyucusu olsaydı, yani ön tarafa madem yerleştiremediler, telefonu aldınız, yüzünüzde açılmadı mı parmak izinizle tık diye açabilirdiniz. Bence bu konu biraz ortada kalmış. Yani teknoloji çalışıyor, evet. Güneş ışığından, arka plan ışıklarından olabildiğince az etkileniyor. Yani Samsung'da da biliyorsunuz iris okuma vardı. Aynı zamanda yüz tanıma vardı ama bu teknolojiler dış şartlardan çok fazla etkileniyorlardı. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Zifiri karanlıkta dahi suratınızı tanıyıp açabiliyor telefonu. Bu konularda bir problem yaşamıyorsunuz ama yani bir şey yaşıyorsunuz. Keşke bir parmak izi de olmaya devam etseydi diyorsunuz bu tarafta. O yüzden benim ortada kaldığım bir durum oldu. Ne kötü diyebiliyorum ne de çok iyi olmuş diyebiliyorum. Ama tabii ki Face ID'nin bu yüzünüzü okumak için kullandığı teknolojinin farklı yerlerde de çalışıyor olması. Mesela Clips uygulamasının arka planını tamamen yok edip arka farklı desenler, farklı şehirler getirmek için kullanılabiliyor olması bir artısı olmuş. Ama bunun yanında dediğim gibi de parmak izi okuyucu koysalardı çok daha iyi seviyede olabilirdi. Şimdi sevmediğim taraflarına geçeyim. Sevmediğim taraflarda başta pil geliyor. Evet, pil aslında ekran parlaklığını otomatikte bırakırsanız, yani kutudan çıktığı gibi kullanırsanız işte 3-3,5 saat ekran açık kalma süresi alıyorsunuz günlük kullanımda. Eğer elden ayarlarsanız, yani görülebilecek seviyede tutup da birazcık düşürürseniz bunu 4,5-5 saat alabiliyorsunuz. Kötü değil ama artık 2017 yılındayız. Amerika fiyatı 1000 dolar olan, Türkiye fiyatı 6000'lerin üstünde olan bir telefondan bahsediyoruz. Bu pil süreleri çok yakışmıyor. Zaten Apple'da bakarsanız eğer iPhone'unu Plus serisiyle değil 7 ve 8 ile kıyaslıyor. Yani küçük telefonlarla kıyaslıyor. Onlara göre daha iyi. Ben ikisini de kullandığım için biliyorum. Onlara göre daha iyi ama Plus serisini yeni tutmaz. Özellikle ben 7 Plus'ta çok enteresandır. 8 Plus herhalde ki o güncellemeden dolayı şu anda bazen pil sürelerini tam olarak 7 Plus'taki kadar alamadığımı hissediyorum ama 7 Plus'taki pil süresini arıyorum. Gündelik kullanımda çok aktif kullanıyorsanız eğer telefonu akşama doğru bir şarja takmanız gerekiyor. Böylesi bir telefon aldınız. Ne diyoruz? iPhone tarafında ilk defa köşeden köşeye ekranınız var. Ve çok fazla kullanmak istiyorsunuz. Keyifli bir telefon özelliklerinden faydalanmak istiyorsunuz. Pili doğal olarak biraz daha iyi olabilirdi. Pil konusu benim en beğenmediğim kısmı oldu. Yani çok kötü değil. Berbat değil. iPhone 7 ve 8 kullanıcılarını memnun edecektir. Onlardan daha iyi. Yani eğer küçük iPhone'ları kullanmayı seviyorsanız onlara göre çok daha iyi. Ama dediğim gibi yılı ve fiyatını hesaba katarsak ve 10. yılın özel telefonu olduğunu söylersek bu konuda biraz daha geliştirmeye ihtiyacı var. Bir diğer sevmediğim tarafı fiyat. Yani fiyatı eleştiriye çok açık. Bakın birçok yenilik var, anlıyorum. Apple tarafında köşeden köşeye ekran kullanıyorlar. İşte tasarım materyali çok güzel. Elinize aldığınızda keyifli hissediyorsunuz. Kameraların da çok iyi seviye atlanmış. Ses kalitesi muazzam. Kapasite değerleri işte 64'ten başlıyor ki 64 aslında artık her telefonlarda minimum olması lazım. Falan filan bunları konuşuruz ama Türkiye için 6.000'lerin üstünde bir fiyattan bahsediyoruz. Amerika için de 1.000 dolardan bahsediyoruz. Gerçekten çok yüksek bir fiyatı var. Apple kullanıcıları için bile çok yüksek. Zaten Apple kullanıcıları yüksek fiyatlara alışıklar. Apple telefonlar, iPhone'lar hiçbir zaman ucuz olmadılar ama hiçbir zaman da bu kadar pahalı olmadılar. Android tarafına baktığımızda köşeden köşeye ekran teknolojisi artık böyle el ayağa düşmüş durumda. Çok basit telefonlarda bile artık bu teknolojinin kullanıldığını görüyoruz. Çift kamera keza artık çok özel bir şey değil. Her üreticide çift kamera var. Ön kamerada çift kamera sunanlar var. Parmak izi okuyucu Android'de standart, yüz okuma, iyi ya da kötü iris okuma teknolojisi var telefonlarda. Kalem var Note serisinde ama hiçbir bu kadar pahalı değil. Bu telefon çok pahalı. Sahip olduğu özelliklere göre fiyatını kenara koyduğumuzda gerçekten 2-3 kere düşünülmesi gerekiyor. Hani bazı kullanıcılar vardır ya, Android mi alayım, iPhone mu alayım, olmuşken en iyisi olsun filan diyen kullanıcılar. İşte onlar için Android tarafında çok iyi bir fiyata sahip olup, yani çok iyi bir telefona sahip olup aynı zamanda 2-3 bin lirayı da ceplerine koyabileceklerini söyleyebilirim. Yani buradaki birçok özellik dediğim gibi neredeyse yarı fiyatına satılan telefonlarda şu anda piyasada bulunabiliyorlar. Ha, Face ID hiçbir telefonda bu şekilde çalışmıyor. Hiçbir telefonda olmayan yine bazı özelliklere sahip ama fiyatını hesaba kattığımızda hiçbir telefondan da 2 kat 3 kat iyi bir telefon değil iPhone'un. Fiyat konusunda bir iyileştirme olmayacaktır. Yani Apple hiçbir zaman fiyat konusunda iyileştirme yapmaz ama umarız ki bu teknolojiler, hani bu 10. yıl özel telefonun fiyatı yüksek olabilir. Evet, sadece belli bir kitle sahip olabilecek olabilir bu fiyattan dolayı ama umarız bir sonraki sene çıkacak telefonlarda ele ayağa gelecek fiyatlara gelirler. Yani en azından daha ulaşılabilir fiyatlarda olur. Hani şu anki iPhone 8, iPhone 8 Plus'ın devamı olacak modellerinde yine köşeden köşeye ekrana sahip olduklarını görürüz. Ama standart eski alıştığımız iPhone fiyatlarından satılırlar. Yani Apple bizi öyle bir duruma getirdi ki biz iPhone fiyatlarının her zaman yüksek olduğunu söylerdik. Ama ne diyoruz? Keşke eski yüksek fiyatlara dönseler, eski fiyatlardan olsalar. Yani onlar normalleşti bunun fiyatının yanında. Bu yüzden benim en çok eleştirdiğim kısmı, en sevmediğim kısmı fiyatı oldu. Fiyatıyla insanlara direkt önerebileceğiniz bir telefon değil. Yani parasal sıkıntım yok. Ben her şeyin en iyisini almayı istiyorum. Veriyorum 6-7 bin lira, umurumda olmuyor, ay hissetmiyorum bile diyorsanız tabii ki gidip alabilirsiniz. Hiç problem yok. Ama akıllı telefon meraklıları için şu anda gerçekten düşündürücü bir fiyata sahip. Bu videoda telefonun sevdiğim ve sevmediğim yanlarını hızlıca sizlere aktarmak istedim tek bir solukta. Lütfen yorumlar kısmına sorularınızı yazın. Ben telefonu kullanmaya devam ediyorum. Eğer telefonu kullanıyorsanız siz sevdiğiniz sevmediğiniz yanlarını yazın. Bir bilgi paylaşımı yapalım. Çok yararlı olacağını düşünüyorum bu telefonu alma aşamasında kararsız kalmış kullanıcılar için. Benim söylediğim yerlere katılmıyorsanız neden katılmadığınızı lütfen yazın. Ben de çünkü sizin yorumlarınız sayesinde besleniyorum. Ve daha sonrasında işte mobilite olsun, ikisi bir olsun, bu yorumlarınız neticesinde kendi yorumlarımı zenginleştirebiliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.